Ayrım 16. Türkiye'de 5 sene. Lima von Sanders. Sayfa 191. Kafkasya Cephesi. Ruslar 3. Orduya karşı büyük taarruzlarını sona erdirdikten sonra cephelerinin geriyle olan irtibatlarını esaslı bir şekilde ıslah etmişlerdi. Sarıkamış-Erzurum ve Trabzon-Gümüşhane-Sahra demiryolu hatları tamamlanmış ve işlemeye başlamış bulunuyordu. Bu şekilde Ruslar tarafında daha önceleri büyük şikayetlere sebep olan İHŞ sorunu eski hattını muhafaza eden ve şimdi Trabzon, Erzincan, Muş ve Van'ı da içine alan bütün Rus cephesi üzerinde düzene sokulabilmişti. Iğdır-Bayezid-Karakilise hattı tamamlanmıştı ve bu hattan ayrılan Karakilise-Tutak-Malazgirt hattının da toprak düzenlemesine başlanmış bulunuyordu. Türk kaynaklarında mevcut haberlere göre Culfa-Tebriz geniş hattı da Rumiye Gölü'nün doğusuna kadar uzatılmış ve Batum-Trabzon arasında da geniş bir hat inşasına başlanmıştı. Orduyu bir sonraki hareketten önce layıkıyla hazırlamak isteyen Grandik Nikolai'nin kuvvetli eli her yerde his ve fark olunmaktaydı. Rus ihtilali bütün o geniş çaplı planlara burada bir son verdi. İhtilalin ortaya çıktığı 1917 Nisan ayına kadar bahsetmeye değer büyük askeri hareket olmamıştır. Senenin ilk aylarında cephelerde meydana gelen ufak tefek çatışmalar azami olarak ileri arazide herhangi önemsiz bir tepenin bir elden diğer ele geçmesinden ibaret kalıyordu. Fakat bu bile çok ender oluyordu. Cepheler çok geniş olduğundan iki taraf mevzileri genellikle birbirinden kilometrelerce uzakta bulunmaktaydı. İhtilalin başlamasını takiben Kafkas ordusunda hemen farklı siyasi cereyanlar görülmeye başladı ve taarruz arzu ve hevesi akamete uğradı. Muharebe veya taarruz için ciddi bir arzu ve azim ancak bazı subaylar ile özel olarak yetiştirilmiş az sayıda birlikte mevcuttu. Diğer taraftan Türkler de müdafaa ile yetinmeye mecburdular. Çünkü ne 3. ordunun ve ne de 2. ordunun hali büyük askeri harekat yapmaya uygundu. Her iki orduda insan mevcudu az, yiyecek kıttı, elbise, teçhizat ve cephane yetersiz ve her çeşit taarruz hareketinin ilk şartını teşkil eden nakliye vasıtaları daha önce anlatıldığı üzere en gerekli ihtiyaçlara bile yetmeyecek sayıdaydı. Türk Genel Karargahı'nın her iki ordudan İzzet Paşa'nın emrinde bir Kafkas Ordular grubu kurması durumda bir değişiklik yapmadı, sadece isim değişti. Ordular grubunun kurmay başkanlığına Almanyalı binbaşı von Falkenhausen tayin olundu. Grup evvela karargahını Diyarbakır'da, daha sonra Harput'ta kurdu. Bundan dolayı Mustafa Kemal Paşa artık asaleten 2. Orduya komutan oldu. 2. Ordu şiddetli kıştan son derece etkilenmişti. Bu ordunun bulunduğu bölge Ermenilerin tehciri dolayısıyla kısmen boşaltılmış, ıssız kalmıştı. Bütün ekonomik faaliyet bu yüzden tamamen durma noktasına gelmişti. Arazinin büyük kısmı ekilmemiş olarak duruyordu. Sanatkar kalmadığından sanatla ilgili bütün tezgahlar durmuştu. Bundan dolayı memleketin bu bölgesi, ordunun ne iaşesini ve ne de diğer ihtiyaçlarını yeterli derecede temin edebiliyordu. Geriden sevkiyat ise tamamen yetersizdi ve o kadar az verimli olabiliyordu ki, daha önce de bahsedildiği üzere cephede binlerce insan açlıktan yahut takatsizlikten ölmüştü. Doktor Lieber isminde bir Alman tabibi o zaman Elazığ'dan şöyle yazıyordu. Zayıf düşmüş askerlerin ne kadar az dayanıklı oldukları en basit müdahalelerde bile ortaya çıkıyor. Ameliyat yapılmazsa ölüyorlar, ameliyat yapılırsa yine ölüyorlar. Lekeli humma, sıhhi teşkilatın yetersizliği yüzünden binlerce insanı silip süpürüyordu. Gerek her çeşit temizlik için, ütülerin ve gerekse hastanelerin düzenli olarak ısıtılması için odun yoktu. Bununla beraber Resulayn'da yeterli miktarda sıhhi malzeme vardı fakat nakliye vasıtası olmadığından getirilemiyordu. 2. Ordu emrinde bulunan Alman sıhhiye memurlarından birçokları hastalandılar ve vatanlarını bir daha göremediler. Lekeli humma salgının en şiddetli olduğu Şubat ayında yalnız bu hastalıktan 42 Türk tabibi vefat etti. Ermeni tehcirinin Türk ordusunu bu kadar derinden etkilemesi kaderin bir tecellisi gibi telakki olunabilir. Türklerin Ermenilere tehcir etmelerinin sebebini tartışmaya açmak bu kitabın konusu değildir. Fakat bu yüzden Türk idarecilerine yöneltilen suçlama ve ithamlara karşı adil olmak gerekirse şu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye'nin Ermeni siyasetini oluşturanlar bu idareciler değildir. Onlar bu fikri cereyan içinde yetişmişler büyümüşler ve bundan dolayı devlete düşman unsurları uzaklaştırdıkları takdirde gelecek için ülkelerine vatanperverane bir hizmet yapacaklarını zannetmişlerdir. Kapitülasyonların kaldırılmasından beri Türkiye Türklerindir sloganı her tarafta söylenerek insanların karakter ve mizaçları daha fazla ateşlenmiş, düşünme ve muhakeme yetenekleri dumanlandırılmıştı. Tehcire yol açan sebepler her yerde fazlasıyla mevcuttu çünkü Ermeniler sınırı geçip Türk topraklarını işgal eden Ruslarla işbirliği etmişler ve Müslüman ahaliye karşı çeşitli mezalimde bulunmuşlardı. Tehcirin icrasında elim ve nefretle karşılanacak bazı hatalı hareketlerin büyük kısmının yüksek makamlardan emredilen tedbirlere şahsi kin ve soygun gibi hiç hesapta olmayan sonuçlar ilave eden alt seviyedeki uzuvlara ait olduğunda kesinlikle şüphe yoktur. Tehcirin icrası birinci derecede kendilerine ait olan küçük memurlar zümresiyle bilhassa jandarmalar Kafkasya bölgesinde şüphesiz Avrupa medeniyetiyle yetişmiş olarak yaşamıyorlardı. Fakat Alman subaylarının Ermeni takibatına katıldığı hakkındaki Levanten isnat ve iftiralarına uzak bölgelerde nasıl olup da inanılmış olduğu anlaşılır gibi değildir. Bunlardan Ermenilerin bulunduğu bölgelerdeki karargahlar ve birliklerde görev yapan çok az sayıdaki Alman subayları en müşkül iaşe ve asker yetiştirmesiyle görevliydiler. Alman subayları çok defa olaylar ve askeri tertibat hakkında bile Türk komutanları tarafından yeterli derecede bilgilendirilmiyorlardı. Nerede kaldı ki iç siyasetten vaktinde ve zamanda yeterince haberdar olabilsinler? Alman subaylarının taşıdıkları rütbe ve yetki dışında bir etkide bulunmalarına muktedir olduklarını düşünmek onların mevkiini tamamen yanlış değerlendirmeye sebebiyet verir. Çünkü Türkler onların yetkileri dairesinde kalmalarına son derece dikkat ediyorlardı. Bu kötü iftiraların bana da yöneltilmiş olması Türkiye'nin durumunu bilen herkes için şaşılacak bir şey değildir. Savaştan mağlubiyet ve çöküntüyle çıktıktan sonra Levantenler tarafından her türlü kabahatin Almanlara yüklenmesi tabidir. Haritaya şöyle bir bakmak dikkat sahibi herkese hemen ikna ve temin edebilir ki benim ordu komutanı sıfatıyla Türkiye'deki askeri görevim Doğu vilayetlerinin çok uzağında oraya 1000 kilometrelik bir mesafede Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ucundaki bölgeye münhasırdı. Ermenilerin bulunduğu bölgeye ve hatta ona sınır olan araziye bugüne kadar ayak basmadım. Irak 1917 Ocak ayında Bağdat'ın zaptıyla sonuçlanan İngiliz ileri harekatı başladı. İngiliz taarruzu karşısında o zaman yalnız elde mevcut 18. Türk kolordusu büyük kısmı ile Bağdat'ın kuş uçuşu 170 km güneydoğusunda Dicle'nin iki tarafında bulunuyordu. Burada nehir Kutülamare'den kuzeydoğuya keskin bir şekilde kıvrılmakta ve daha sonra Ümmülhane mevkiinde Basra Körfezi'ne doğru eski istikametini almaktadır. Nehir mecrasının kuzeydoğuya yönelik olan ve Bağdat için bir ileri mevzi makamında olan bu kısmının uzunluğu yaklaşık 35 kilometreye ulaşır. Türk sağ kanadında Şaddülhay suyunun ki Garaf da denir, Dicle'ye karıştığı yerde Kutülamare mevkii bulunmaktadır. Sol kanatta Ümmülhane'nin yaklaşık 4 kilometre batısında birkaç toprak kulübeye Elahiye adı verilmiştir. Bu isme oralarda sıklıkla rastlanır. Türk sağ kanadında 45. ve 52. sol kanadında 51. tümenler bulunuyordu. Buradan 150 kilometre kadar sağ ileriye Nasiriye mıntıkasında aşağı Fırat mecrasına doğru kademe oluşturmak üzere 156. piyade alayı ile 3. süvari bölüğü ve 2 bataryadan oluşan Fırat müfredesi sürülmüştü. İngilizler kendilerinin Basra ve Kurna ile bağlantılarını kolaylaştırmak için Nasiriye civarına kadar bir sahra demiryolu hattı döşemişlerdi. Bağdat'tan kuş uçuşu 400 kilometreyi aşan bir mesafede İran yaylalarında bulunan Hemedan civarındaki 13. kolorduyu Dicle'nin alçak arazisinden aşılması zor olan dağ silsilesi ayırıyordu. Aynı zamanda bu kolordu cephesi karşısında bulunan büyük kısmı süvarilerden oluşan Rus birlikleri tarafından bağlanmıştı. 18. kolordunun yegane takviyesi olan 2. ordunun 14. tümeni yürüyüş halindeydi. Çünkü Enver ile müşavirleri Bağdat için bir tehlikeyi muhtemel görmemişler ve Aralık ayı sonunda Mareşal von Hindenburg ile General Ludendorff tarafından oraya önemli sayıda takviye kuvveti gönderilmesi hakkında verilen fikir ve tavsiyeyi dinlememişlerdi. Zamanda yapılan ve sağlam esaslara dayanan ihtarlara rağmen Bağdat'ın düşmesinden önce Türk Genel Karargahı'nın benimsemiş olduğu ihtiyatsızlıktan daha fazlasının başka hiçbir karargahta yapıldığı görülmemiştir. Enver'in Alman müşavirleri, stratejik kararların bariz üvey evlatları, diğer birçok halde olduğu gibi burada da Türk harbinin istikametinde ve olayların cereyanından önce yeniledikleri hatalı davranışlarını değiştirip, düzeltmeler için kendilerine yapılan ihtarlara açık bir ısrar ile kulaklarını tıkamışlardı. 9 Ocak'ta Kutulu Mağara'nın kuzeyinde nehrin büküntüsündeki İmam-ı Muhammed civarında bulunan Türk mevzilerine karşı düşmanın büyükçe bir taarruzu başladı. Türk raporlarının bildirdiğine göre taarruz edenler 3. Hint Lahor tümeniymiş. İleri geri bir muharebeyi müteakip Türkler 1. hatlarını tahliyeye mecbur oldular. 11 Ocak'ta Kutulu Mağara ve İmam-ı Muhammed mevzilerinin topçu ateşiyle dövülmesine müteakip ayın 12'sinde İmam-ı Muhammed üzerine daha küçük bir taarruz yapıldı. Türk Genel Karargahı'nın 14 Ocak 1917'de Alman Genel Karargahı'na gönderdiği gizli raporda harfi harfine şöyle denilmişti. Kutulu Mağara civarındaki vaziyet kesinlikle elverişli olarak telakki olunabilir. Bizzat oradaki orduda da durum başka şekilde kabul olunmamaktadır. Bu andan itibaren düşman saldırıları sürekli devam etmekte, Türk birlikleri adım adım mevzilerinden geriye atılmaktaydı. Türk birlikleri çok cesurca dövüşüyordu. Fakat üstün, İngiliz kuvvetlerinin çok üstün topçu ile sistematik bir şekilde ilerlemesine karşı duramazlardı. Cephenin yan taraflarındaki İngiliz süvarisi sürekli devam eden ilerleyişleriyle Türklerin yan ve gerilerini tehdit ediyordu. Bundan sonraki İngiliz saldırıları da Garafa, diğer ismiyle Şaddülhay ve İmam-ı Muhammed civarına yöneldi. İmam-ı Muhammed civarındaki ileri mevzi 18 Ocak'ta düştü. Kutulu Mağara civarındaki ileri mevzi de 3 Şubat'ta mecburen terk edildi. 9 Şubat'ta gerideki yeni Türk hatları İngilizler tarafından zapt edildi ve Türkler de yaklaşık 1300 metre kadar geride tekrar savunma hattı kurdular. Bu sırada 14. tümenin kolbaşısını oluşturan 41. Piyade Alayı biraz dağ topçusuyla Aziziye civarına vasıl olmuştu. Garaf'ın batısındaki Türk mevziği de şiddetli bir muharebeyi müteakip 15 Şubat'ta mecburen tahliye edildi. Birliklerin geri kalanı 16 Şubat gecesi Dicle'nin sol sahiline alındı. Bu şekilde nehrin batı sahili İngilizler için artık serbest kalmıştı. 6. Ordu'daki bütün Alman subaylarıyla Alman teşkilatı emri altına verilmiş olan Bağdat'taki General Grassmann, 16 Şubat'ta çektiği aşağıdaki telgrafla durumu Türk Genel Karargahı'ndan daha isabetli olarak değerlendiriyordu. Dicle cephesindeki durum ciddidir. Çünkü İngilizler insan ve cephane yönünden önemli üstünlüğe sahiptir. Felahiye civarında Türk sol kanadını oluşturan 51. tümene karşı 17 Şubat'ta şiddetli bir topçu ateşini takiben bir piyade saldırısı başladı. Bu saldırıda Türk raporlarına göre Mahrat'ta Hint tümeninin kısımlarından oluşan düşman başlangıçta iki Türk hattını zapt etti. Ancak Türklerin karşı saldırısıyla bu mevzileri tekrar kaybetti. 4 gün devam eden topçu ateşini ayın 22'sinde şiddetli bir düşman piyade saldırısı takip etti. Bu taarruz her iki taraf için de değişken safhalar gösterdikten sonra en son gece Türklerin büyük zayiatla gerideki bir mevziye çekilmeye mecbur olmalarıyla sonuçlandı. 23 Şubat'ta İngilizler Şamran dirseğinde Dicle'nin doğu sahiline birlik geçirmeye muvaffak oldular. Bu birlikler orada siperler kazarak tutundular ve karşı taarruz ile püskürtülemediler. İngilizler burada bir köprü kurdular. 24 Şubat'ta bu köprüden geçen birliklerin şiddetli bir taarruzu 52. tümenin merkezini deldi. 40. Türk Piyade Alayı bu sırada hemen tamamen mahvedildi. Türkler 25 Şubat gecesi Tavil mevziğine çekildiler. Kutulu Mağara hizasındaki nehir kıvrıntısında vuku bulan ilk muharebe safhası sonunda bütün Türk mevzileri kullanılamayacak şekilde elden çıkmıştı. Türklerin zayiatı son derece yüksekti. Çok kayıp veren 45. tümen lağvedilmek zorunda kalınmış, bu tümenin geri kalan erleri diğer tümenlere dağıtılmıştı. Nihayet 25 Şubat'ta Bağdat'ın tehlikeye maruz olduğu göz önüne alınarak 13. Kolordu'nun kolbaşısı Hemedan'dan Hanik'in istikametinde yürüyüşe geçirildi. Daha önceden de tahmin edildiği şekilde Rus süvarisi derhal bu birliği takibe koyuldu. Kolordu'nun son kısmı ancak Mart ayının birinde Hemedan'dan çekilebildi. 13. Kolordu'nun Bağdat civarındaki muharebelere yetişemeyeceği açıktı. Bundan başka Kolordu'nun Hemedan'dan hareketiyle beraber İran'da olan birliklerin yarısı da hemen firar etmişti ki buna hiç kimse şaşırmadı. 25 Şubat'ta düşmanın yaklaşık bir piyade tümeni Tavil mevzine 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Bir düşman süvari alayı Türk sol kanadının arkasına sarktı, ağırlıklar ve nakliye kolları üzerine saldırdı ve orada büyük bir karışıklık meydana getirdi. Dicle Nehri üzerinde bile muharebe edildi. 4 İngiliz top çekeri Türk yaralılarını taşıyan Basra vapuru ile Selman-ı Pak ve Doğan top çekerlerini zapt etti. İngilizler daha o gün 18. Kolordu'nun mevziğini yardılar. Kolordu bunun üzerine 26 Şubat gecesi büyük zayiat ile Azizye üzerine çekildi. Piyade ve süvariden oluşan bir düşman tümeni Azizye'ye kadar Türkleri takip etti. 18. Kolordu 27 Şubat gecesi geri yürüyüşüne devam etti ve 28 Şubat'ta Selman-ı Pak'ın güneydoğusundaki nehir kıvrımına ulaştı. Orada hemen tahkimata başlandı. Düşman ileri hareketinde kısa bir duraklama oldu. Türk raporlarına göre İngilizler bu duraksama ile Azizye civarında bir dayanak mevziği kurmuşlardır. Ancak dayanak mevziği kurmaktan çok bunların Bağdat üzerine bitirici son hareketten önce toplandıklarını ve irtibat hatlarını düzenlediklerini kabul etmek belki daha doğru olur. İngiliz birliklerinin harekatına dair Mart ayı başındaki Türk raporları aşağıdadır. Azizye civarında İngilizlerin iki piyade tümeni ile bir süvari tümeni bulunduğu zannedilmektedir. Bagile yolu üzerinde Hintli olması muhtemel bir piyade tugayı gruplar halinde görülmüştür. Askerle dolu nakliye gemileri oraya doğru hareket halindedir. Motor botlar Azizye istikametinde tombazlar çekiyorlar. 14. tümenin kısımları ile takviye edilen 18. kolordunun toplam kuvveti o vakitlerde yaklaşık 6200 tüfek ve 80 makineli tüfek olarak bildirilmiştir. Top mevcudu kısıtlı cephane ile 22 sahra, 12 dağ topu ve çeşitli modelde 21 obüs topundan ibaretti. Topçunun bir kısmı son çetin geçen muharebede ve geri çekilme sırasında kaybedilmişti. Artık Bağdat'ın tahliyesine başlandı ve son muharebelerin hafif yaralıları Samara'ya naklolundu. 5 Mart'ta muharebeler yeniden alevlendi. Düşmanın bir piyade tümeniyle bir süvari tümeni taarruz ediyorlardı. Süvari tümeni Türk sol kanadını çevirdi. 18. Kolordu 6 Mart gecesi Diyale mevziğine çekildi. Daha 6 Mart'ta düşman Diyale suyunun Dicle'ye karıştığı yere yaklaşmaya başladı. 9 Mart gecesi İngilizler Türk mevziğini kuvvetli topçu ateşi altına aldılar. Bu ateşin himayesi altında piyade ve makineli tüfekleri kayalıklarla Diyale'nin sağ sahiline geçirmeye muvaffak oldular. İleri sürmüş olan bu birlikler 51. tümene bağlı 44. piyade alayının çeşitli taarruzlarına rağmen orada tutunabildiler. Bu şekilde tedarik ve hazırlanmış olan himaye sayesinde İngilizler bir köprü kurdular ve bu köprü üzerinden hemen sahilin kuzeyine kuvvetli birlikler geçirdiler. Türk raporlarına göre bu birlikler 15 tabur ve 1 süvari tümeni kuvvetindeymiş. 9 Mart öğleden sonra burada piyade saldırısı başladı. Bu taarruz ilk zamanlarda başarılı olamadı. 10 Mart gecesi düşman 44. piyade alayını geri attı ve taarruzunu yeniledi. Birçok muharebe ve uzun geri çekilmeler dolayısıyla zayıflamış olan Türk birlikleri nehrin her iki sahilinde cephede ve dış kanatlarda üstün düşman kuvvetleri tarafından tehdit edilmekteydi. Bundan dolayı Diyale mevziğini de terk etmeye mecbur olundu. Dicle'nin sağ sahilindeki 51. ve 52. piyade tümenleri ve sol sahilindeki 14. piyade tümeni kuzeye doğru geri çekilmeye başladılar. Bu şekilde 10-11 Mart gecesi Türkler Bağdat'ı kaybetmiştir. Daha Bağdat'ın düşmesinden önceki son günlerde her türlü mühimmat kuzeye naklolunmuştu. Henüz tamamıyla bitirilmemiş olan Bağdat'taki büyük Alman telsiz telgraf istasyonu tahrip edildi. Taşınabilir olan demiryolu malzemesi Samara istikametine sevk edildi. 13. Kolordu, hafif muharebeler ederek 14 Mart'ta kolbaşısı ile Hanik'ine ulaştı. Bu sırada kol ordunun artçısı Kerinç civarında bulunuyordu. Ruslar ise bir süvari tümeni ve birkaç taburu ile onu takip ediyordu. 13. Kolordu Kızılrabat yönünde yürüyüşüne devam etti. Daha önce bahsedilmiş olan Fırat müfrezesi 15 Mart'ta geri yürüyüşüyle Felluce'ye kadar gelmiş ve 19 Mart'ta orada taarruza uğradıktan sonra Ramadiye Kalesi'ne çekilmişti. 16. ayrımın sonu sayfa 200.